Ayrım 33. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 388. Derse başlamazdan evvel. Adil Bey ders yılı başladıktan az sonra ayrıldı okuldan. Onun yerine coğrafya dersimize bir binbaşı gelmeye başlamıştı. Çakı gibi diye nitelikleri kılıkta, giyimde yapıda bir binbaşıydı. Adı Hakkı Raif Ayyıldız. Uzun boylu değildi. Tombulca ama tıkızdı. Çevik bir görünüşü vardı. Yapısı orantılıydı. Orta ağırlıkta bir pehlivanınki gibi ensesi dümdüz inerdi. Saçlarını alabros denilen biçimde kestirirdi. Genellikle çizme giyer, arada bir de getir giyerdi. Çok yıllar var ki subaylarımız artık getir giymiyorlar. Getir, ayakkabının üstüne baldırları sararak giyilen ve çengellenerek tutulan köseden yapılmış bir tozluktu. Mustafa Kemal'in de mareşallik üniformasıyla bir İtalyan ressamının yaptığı getirli tablosu vardı. O getirler kahverengidir. Hakkı Raif Bey iyi giyinirdi. Neden bütün subayların iyi giyinemediklerini onun anlattığı özel yaşamının bir bölümünden anlayabilmiştim. Binbaşı olmuş ama daha evlenememişti. Bu yüzden parası iyi giyimine yetiyordu. Öğrencileriyle içten bir ilişki kurmuştu. Anlattıklarından annesi üzülmesin diye evlenmediğini öğrenmiştik. Söylediğine göre çok özverili bir annesi vardı. Birlikte çok az bulunmuşlardı. Çok genç yaşındayken Büyük Savaş'a, o zaman İkinci Dünya Savaşı daha çıkmadığı için Birinci Dünya Savaşı'nın, Dünya Savaşları'nın birincisi olduğu bilinmiyor ve Birinci Dünya Savaşı'na Harbi Umumi, Büyük Savaş deniliyordu. Daha sonra da Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Kulakları ağır işitiyordu. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın andıcıydı. Kanal Savaşı'nda çölde İngilizlere karşı savaşıyorlarmış, siperdelermiş. Çöl kumunda siperleri pek tutmak zor olduğundan sipere bir top mermisi düşüyor. Siper allak bullak oluyor. Hakkı Raif siperin kumları içine gömülüp orada baygın kalıyor. Nice zaman kuma gömülü kaldığını bilmiyor. Neden sonra şehitlerin naaşını arayıp toparlarlarken Hakkı Raif'i de kumların altından baygın çıkarıyorlar. Bu olaydan sonra kulakları iyice ağır duyuyor. Kurtuluş Savaşı'mıza katılmış subay öğretmenlerimizden kimisi hem bize öğretmenlik yapar hem de üniversitede okurlardı. Binbaşı Hakkı Raif de üniversitenin coğrafya bölümünde öğrenciydi. Bize öğretmen olduğunun ertesi yıl üniversiteyi bitirmişti. Açık kahverengi deriden büyük bir el çantası vardı. Gebe kadın karnı gibi şiş olan el çantası atlaslarla, kitaplarla, notlarla, defterlerle tıklım tıklım dolu olurdu. Öyle bir çantam olmasını çok isterdim. Açık kahverengi deriden güzel, pahalı bir çanta. Çocukluğumda ve gençliğimde çanta benim için çok önemliydi. Çünkü istediğim gibi bir çantam hiç olmamıştı. Hakkı Raif Ayyıldız, coğrafya ders kitabıyla yetinmez ayrıca bize not tuttururdu. Coğrafya dersini çok geniş anlatırdı. Defterler doğrusu notlarım vardı. Hakkı Raif Ayyıldız lisede de öğretmenimiz olmuştu. Öğretmenlikten mutluluk duyduğu ders anlatışından belliydi. Bir yıl sonraki sınıfımızda yine coğrafya öğretmenimizdi. O yıl beşeri coğrafya okumuştuk. Bir yazılı ara sınavında canlıların çevre koşullarına uyarlanması adaptation konusunu sormuştu. Çok ilgilendiğim, iyi hazırlandığım, ders dışı kitaplar da okuduğum bir konuydu. Büyük bir istekle sorunun cevabını uzun uzun yazmıştım 2-3 sayfa. Bu yazılı sınavdaki cevabımı o denli beğenmişti ki hem bizim kısımda hem de ders verdiği sınıfımızın öbür kısımlarında okutmuştu. Kentin kimi yerlerindeki dükkanlarda bardaklı iyi su, meyve suları gibi içilecek şeyler satılırdı. Salt bardaklı iyi su satan dükkanlar da vardı. Önceleri bir bardak su 10 paraya verilirken sonraları 20 para, 40 para, 1 kuruş olmuştu. Galatasaray Lisesi'nin karşı köşesindeki küçücük gazeteci dükkanında su satılırdı. Bir hafta tatili günü Hilmi ile gezmek için Beyoğlu'na çıkmıştık. Tiyatroya gidecektik. Ben o köşedeki sucudan bir bardak su içiyordum. Arkadan birisi kolumu tuttu. Dönüp baktım, Hakkı Raif Ayyıldız. Koltuk altın sökülmüş diye fısıldayıp gitti. Ceketimin koltuk altı sökülmüş 2 santim kadar. Su içerken sökük görünüyor. Oradan geçmekte olan Hakkı Raif Bey de sökü görmüş, onun uyarmasıyla öyle utanmıştım ki sanki birden bacaklarımdan pantolonum sıyrılmış da Beyoğlu'nun ortasında öylece kala kalmıştım. Giyim kuşağımızda çok düzenli ve özenli olmamız için aşırılıkla eğitilmiştik. Subaylarımız sık sık şöyle derlerdi. Başkalarının üzerinde görünmeyen en küçük eksiklik, aksaklık sizde olunca hemen göze batar. Herkesin gözü üzerinizdedir. Üniformalı olduğunuz için siz de eksik aksak bulmaya çalışırlar. Bu yüzden giyim kuşamınıza özenmelisiniz. Ceketimin koltuk altındaki sökük görünecek diye kolumu kıpırdatamıyordum. Sözde gezmek için Beyoğlu'na çıkmıştık. Hemen eve gidip söküğümü diktirmiştim. Bir yıl sonraki sınıfımızda yine coğrafya öğretmenimiz olan Hakkı Raif Ayıldız'ın ilk dersinde derse şu sözcüklerle başladığı anlatacağım bir olay dolayısıyla aklımdadır. Derse başlamazdan evvel iradına mecbur olduğumuz bir sual varsa o da coğrafyanın ne olduğudur. coğrafya Yunanca geos ve grafos kelimelerinden mürekkep olup, geos yer yani dünya, grafos ise ilim demek olmakla. Hakkı Rayfa Yıldız ders yılının ikinci ara sınavında zayıf numara alanları derse kaldıracağını söylemişti. Kadıköylüme fizik, kimya, matematik gibi derslerden bütünlemeye kalacağını düşünerek hiç olmazsa coğrafyadan bütünlemeye kalmamaya çalışıyordu. Çünkü en çok 3 dersten bütünlemeye kalınabilirdi. 4 dersten zayıf numara almış olanlar doğrudan sınıfta bırakılırlardı. Bu arkadaş coğrafyadan sözlüğe kalkacağı günden bir gün önce derste tuttuğum coğrafya notlarını istedi. Ben de verdim. O gün hep coğrafya çalıştı. Geceleyin de koğuşta yatağı içinde benim notlarımdan çalışıyordu. Ben uyuduğumda o daha çalışmaktaydı. Sabahleyin uyandığımda yatağını yapılmış gördüm. Koğuştan çıktım. Onu koridorda elinde benim not defterim aşağı yukarı gidip gelirken buldum. Bir deftere bakıyor, sonra defteri kapatarak başını tavana kaldırıp gözlerini de yumup dudaklarını kıpır kıpır kıpırdatarak okuduklarını ezberlemeye çalışıyordu. Belki de bütün gece hiç uyumadan coğrafya çalışmıştı. Hakkı Raif Bey derse geldi. Zayıf alanlardan kimin derse kalkmak istediğini sordu. M parmağını kaldırdı. Sonra kürsünün yanına gitti. Öğretmen soruyu sorur sormaz, soruyla hiç ilişkisi olmadığı halde M öğretmenimizin o yılın ilk dersinde söylediği ve benim de not defterimin başına olduğu gibi yazdığım sözleri makara sağılır gibi gırgır ve bitevi bir sesle çabuk çabuk söyledi. Derse başlamazdan evvel iradına mecbur olduğumuz bir sual varsa o da coğrafyanın ne olduğudur. Coğrafya Yunanca geos ve grafos kelimelerinden mürekkep olup, geos yer yani dünya, grafos ise ilim demek olmakla. Hakkı Raif Bey öğrencinin yanlış anladığını sanarak sorusunu tekrarladı ama M yine baştan aldı o sözü. Derse başlamazdan evvel iradına mecbur olduğumuz, Hakkı Raif Bey o konuyu sormadığını, başka soru sorduğunu söyledi. Bütün gün ve gece uykusuz kalarak coğrafya çalışan benim coğrafya notlarımı ezberlemiş olan M, oraya da geleceğim efendim dedikten sonra yine başını havaya kaldırıp gözlerini yumup coğrafya notlarını ezberden gır gır okumaya başladı. Derse başlamazdan evvel Hakkı Raif'e ilişkin anılarımı burada bitirmek için daha ileriki yıllara geçeceğim. Subay çıktım, ordudan ayrıldım, gazeteci oldum, sosyalist bir yazar olarak politik eylemlere katıldım. Hakkı Raif'in bize öğretmenlik ettiği tarihten 11 yıl sonra 1946 yılının bir günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. Şubesinin bir odasında 1. Şube Müdür yardımcılarından Parmaksız Hamdi'nin karşısındayım. Odadaki başka bir masada coğrafya öğretmenimiz Hakkı Raif Ayıldız oturuyor. Çok şaştım. Sonradan öğrenecektim ki orada gördüğüm Hakkı Raif değil, ona çok benzeyen kardeşidir. Ne şaşılası bir psikolojik haldir ki 1. Şubede şeflerden biri olarak gördüğüm kişi Hakkı Raif'in kardeşiyken yine de kutsadığım Hakkı Raif'in bendeki anısına gölge düşmüştü. Hakkı Raif'in kardeşi olan siyasi polis şefi benimle konuşmamıştı bile. Ama öğretmenimin kardeşinin işkenceler yapılan, egemen sınıfların istekleri doğrultusunda işleyen bir resmi örgütün içinde görevli olmasına gönlüm el vermemişti. Sanki bundan Hakkı Raif de sorumluymuş gibi üzülmüştüm. Yıllar sonra Hakkı Raif Ayıldız'ı yolda gördüm. Yanına gidip konuşamadım. Yine yıllar geçti. Kuleli Askeri Lisesi'nin 1935 mezunlarından yaşayan ve İstanbul'da oturanlar Kuleli Askeri Lisesi'nde öğle yemeğine çağrılıydık. Üsküdar'da Çengelköy'e gitmek için dolmuş kuyruğunda bekliyordum. Hakkı Raif Bey de geldi. İnmeliydi. Bir yanı tutmuyordu. Bir ayağını sürüyerek yürüyordu. Dolmuş kuyruğuna girdi. O görüntüden içim ezildi. Gözlerim doldu. Üzmemek için evlenmediği annesi çoktan ölmüş olmalıydı. Sonradan evlenmiş miydi yoksa bütün yaşamı bekar mı sürmüştü? Bir zamanlar Erenköy'ün arka sokaklarından birinde kapısının üstünde Ay Yıldız Apartmanı yazılı bir apartmandan onu çıkarken görmüştüm. Sevip saydığımız öğretmenlerimizi hep o kutsadığımız yüce izlenimleriyle beleğimizde kalsın istiyoruz. Elini öpmek için yanına gittim. Beni tanıdığından kuşkuluydum. Aynı dolmuş arabasına bindik. Hastalığından söz etti. Belki beni anımsar diye ben de Kuleli'ye sınıf arkadaşlarımızla buluşmak için gittiğimi söyledim. Kuzguncuk da arabadan indi. Benim belleğimde Hakkı Raif Ayıldız'ı sonradan albaylığa yükseldiği halde hep o tığ gibi binbaşılığıyla durur. Dopdolu açık kahverengi çantasıyla, uzun boylu olmadığı halde kendisine yakışan getirileriyle, alabros saçlı, deri eldivenleri, çöl savaşında kumlar altında kalmasının andacı kulaklarının ağır işitmesiyle, ders vermekten duyduğu mutluluğun gözlerindeki ışıltısıyla. Yeni çıkan şey, fizyoloji ya da vücudu beşer denilen dersin öğretmenliğine Doktor İsmail Hakkı Bey'in geldiğini daha önce yazmıştım. İsmail Hakkı Bey lisede de öğretmenimiz olmuştu. O gün bugün hekim denilince gözümün önüne hep İsmail Hakkı Bey gelir. Telaşsız, coşkusuz, ağır, serinkanlı bir adamdı. Bir şaşılası arınmışlık içindeydi. Giysisine hiç mi toz konmazdı, pantolonuna hiç mi çamur sıçramazdı, ayakkabıları hiç mi kirlenmezdi? Hayır, hiç. Hep ak gömlek giyerdi. Gömleğinin yakası yumuşak kolalıydı. Boyun bağının düğümünü büyük bağlardı. Boyun bağının birazcık eğri durduğunu, boyun bağı düğümünün çarpıldığını, sarktığını hiç görmedik. Koyu renk giyinirdi, ayakkabıları siyahtı. Cep saati yelek cebindeydi. Gömleğinin yine yumuşak kolalı kolluğu, ceket kolundan 1-2 santim dışarı çıkar, iri kol düğmeleri gözükürdü. Esmer yüzünde çok hafif çiçek bozukluğu vardı. Davranışları da konuşması da çok ağırdı. Diyelim benim 5 sözcükle söylediğim zaman da o 1 sözcük söylerdi. Bu ağırlığı ona ciddilik ve otorite veriyordu. Evinde hiç bağırıp çağırma, gürültü patırtı, kavga çatışma olmaz gibime gelirdi. Çok tatlı ders anlatırdı. Dersinde çıt çıkmazdı. Büyükada'da oturuyordu. Öğretmenliği para için yaptığını sanmıyordu. Fizyolojinin Arapça terimlerini ezberlememizi isterdi. Bu terimlerde kolay kolay ezberlenir şeyler değildi. Örneğin 12 parmak bağırsağına emai isni aşer deniliyordu. Midenin üst ve alt kapağı yerine bevab-ı mide, fuad-ı mide demeliydik. Sağ köprücük kemiğinin altından geçen atar damar içinde veriydi tahtı terkovay-ı eymen. Sol atar damar içinde veriydi tahtı terkovay-ı eyser deniliyordu. İnsanın iç ve dış organlarının ve her kemik parçasının ayrı ayrı Arapçalarını öğrenmek zorundaydık. Türkçesinin söylenmesine çok kızardı. Örneğin bir arkadaşımız ciğer diyecek olsa o ağır ağır hecelerle ne ciğeri, Arnavut ciğercinin sattığı kedi ciğeri mi diye alay ederdi. Akciğer için riyetan, karaciğer için de keb denilecekti. Bağırsak demek iğrenç bir şey sayılır ama ema deyince o iğrençlik kibarlaşıverir ve bilimselleşirdi. Terimlerin yalnız Arapçalarını değil, ders kitabında yazılı olmayan Fransızcalarını, Latincelerini de söylerdi. Fizyoloji dersinde çalışkan arkadaşlarımın da önünde olmak için Arapça terimlerden başka bu terimlerin Fransızcalarını, Latincelerini de ezberlerdi. Bu yüzden Doktor İsmail Hakkı Bey'in en sevdiği öğrencisi olmuştum. 8. sınıf öğrenciliğimizde ilk olarak bakalarya sınıfı çıkarılmıştı. Ortaokul bitirme sınavlarında bakalarya sınavı gibi olacağı, yani salt 8. sınıfın değil 7. 6. sınıfların derslerinden de sınava gireceğimiz bildirilmişti. Bütün öğrenciliğim sırasında ders yılı sonundaki genel sözlü sınavlarda öğretmenlerim bana ya bir tek soru sormakla yetinir ya da üst üste en zor soruları sorarak beni sınav odasında çok uzun tutarlardı. Sınava başka okulların öğretmenleri mümeyyiz olarak gelmişlerse onlara övünmek ve çalışkan bir öğrenci göstermek isteyen öğretmenim hem çok hem de zor sorular sorardı, mümeyyize de sordurturdu. Bir saatten uzun kalmıştım bir sınavda. 8. sınıfın son fizyoloji sınavım ilginç geçmişti. Sınav odasında öğretmenimiz İsmail Hakkı Bey okulumuzdan ama bize ders vermeyen başka bir öğretmenle mümeyyiz olarak gelmiş, iki de yabancı öğretmen vardı. İsmail Hakkı Bey, yeni bir şey çıkmış, nedir o diye sordu. Vitamin efendim, dedim. Teşekkür ederim, çık dışarı, dedi. Sınavım bitmiş, tam numara almıştım. Derste vitamini okumuştuk. 1930'larda Türkiye'de vitaminin yeni yeni söz edilmeye başlanmıştı. Vitaminin türleri ise dünyada da bilinmiyordu ama 1-2 yıl sonra vitamine değin bilgimiz çok artacaktı. Ben bir gazetede vitamine değin bir haber okumuş ve o haberle ilgilenmiştim. Çünkü o haberde vitaminin boy uzattığı yazılıydı. Boyumun kısalığına vitaminin bir umar olacağını düşünerek konuyla ilgilenmiştim. 8. sınıftayken boyum 1.58 metre, ağırlığım da 56 kiloydu. Bugün yine boyum 1.58 metre ama ağırlığım 70 kilo. Boyumun kısalığı nedeniyle ben artık bir gazetede okuduğum vitaminle nasıl derinden ilgilenmişim ki öğretmenimiz yeni bir şey çıkmış nedir der demez vitamin efendim deyivermişti. Resim müzik. Resim öğretmenimiz Sami Bey'di. Galatasaray Lisesi'nde birkaç ressamın bir arada ortaklaşa sergisi açılmıştı. Öğretmenimiz Sami Bey'in bu sergide resimlerini görmüştüm. Ama onun büyük, ünlü bir ressam olduğunu çok sonraları öğrenecektim. Sergide gördüğüm vazodaki güller tablosu hala belleğimdedir. Vazodaki güllerin yaprakları dökülmüş, yerde pembe gül yaprakları. Bir de Kurtuluş Savaşı'mızdan bir görüntü olan resmini anımsıyorum. O dönemde belki de okul sayısının azlığından olacak, düzeyleri bize öğretmen olmaktan çok üstün kişiler bizim öğretmenlerimizdi. Resim öğretmenimiz de ünlü ressam Sami Yetik'ti. Plastron denilen gömlek göğsü üzerine yaprak yaprak saçaklı bağlanan boyun bağını ilk onda görmüştüm. Oldukça babayani giyinirdi. Plastron takmayı, öğrenimini yaptığı Paris'ten babayani giyinişini de kendi kenti İstanbul'dan almış olacaktı. Resim dersinde okulun resim atölyesine götürürdü bizi. ağaçtan yapılmış silindir, küp, piramit ve benzeri biçimleri bir sehpa üzerine kor, onların resimlerini yaptırırdı. Kalemi elimizle resim yapılacak nesneye doğru uzatıp o nesnenin boyutunu kalemle ölçerek resim kağıdını geçirmeyi bize o öğretmişti. Ancak subay çıktıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi olduğumda Sami Yetiğin 1878-1945 ünlü bir ressam olduğunu öğrenecek, yaşamıyla ilgilenecektim. Harp okulunu sonra askeri veteriner okulunu birincilikle bitirip Balkan Savaşı'na, sonra da Büyük Savaş'a katılmış, ressam olmuş, Paris'te resim öğrenimi görmüş bir emekli binbaşıydı. Müzik öğretmenimiz Saim Bey şık giyimiyle gözümün önünde. Müzik öğretmenliğini ciddiye almıştı. İlle de bize müzik öğretmeye çalışırdı. Ne acınacak, ne denli, boşa gitmiş emeklerdir. Sonradan bando takımına girenler dışında benim sınıfımdan hiçbirimiz onca emekle öğretilmeye çalışılan müzikten hiçbir şey öğrenmiş değilizdir. Bizde o derslerin genel kültür sağlayacak tortusu bile kalmamıştır. Saim Bey'in öğretmenim olduğu yıldan 30 yıl sonra bir akşam Karaköy'den vapurla Kadıköy'e geçerken vapurda Saim Bey'e çok benzer birini gördüm. Onun yaşında, onun giyimindeydi ama bize öğretmenlik ettiği yaşında ve kılığında. Sevdiğim öğretmenim olduğu için vapurda gördüğüm adamın yanına gidip Saim Bey olup olmadığını sordum. Elbette Saim Bey olamazdı. Aradan geçen 30 yıl içinde onun yaşlanacağını hiç düşünememiştim. Benim yaşım onun öğretmenlik ettiği zamanki yaşından büyüktü. Ama Saim Bey benim belleğimde hiç yaşlanmadan kaldığı için ona benzer genç birini Saim Bey sanmıştım. Bellek anıların konservesidir. Orada anılar hiç yaşlanıp bozulmadan oldukları gibi dururlar. Yardımsever sokak köpeği. Hıfzı Sıha adlı bir ders okuyorduk. Bu hijyen, sağlık koruma dersinin öğretmeni Doktor Fikri Servet'ti. Ağabeyi Edip Servet'in milletvekili olduğunu duymuştuk. İyi bir öğretmendi. Ders verirken öğrencinin ilgisini çekmesini, dersini dinletmesini bilirdi. Bir dersinde sağlık koruma öğretmeni olduğu halde şişmanlığın çok gerekli olduğunu söylemişti. Gerekçesi de şuydu. İnsan uzun süren bir ağır hastalığa yakalanırsa zayıflardı. Zayıflamak, vücutta birikmiş yedek yağın, etin tükenmesi demekti. Bu bakımdan zayıf birinin bir ay dayanabildiği bir hastalığa şişman kimse daha uzun süre dayanabilirdi. Kendisi şişman değildi ise de tombuldu. Derslerinde ara sıra anılarını anlatarak öğrencilerinin ilgisini uyandırırdı. Hayvanlara değin anlattığı iki anısını Hayvan Deyip de Geçme adlı kitabıma almıştım. O anılardan biri şudur. Divan yolu üstünde bir evde yaşıyorlarmış. Bir kış sabahı evinin ikinci katında pencere önünde oturmuş kahvesini içerken bir köpeğin sürekli havlamalarından tedirgin olarak pencereden uzanıp sokağa bakmış. Sokak kapısı önünde havlayan, inleyen bir küçük köpek görmüş. Aşağı inip o küçük köpeği içeri alınca hayvanın ayağının kırık olduğunu görmüş. İlaçlayıp sarıp tedavi etmiş. İyileşince sokak köpeği olduğundan bir gün evden kaçıp gitmiş, bir daha da dönmemiş. Ertesi kış yine bir sabah Fikri Servet Bey, evinin penceresi önünde gazetesini okurken sokaktan sürekli havlama duyunca kapıya inip bakmış. Sokak kapısı önünde havlayan, geçen yıl kırık ayağını tedavi ettiği evden kaçan o küçük köpekmiş. Ama bu kez yalnız değilmiş, yanında iri bir köpek varmış. İri köpek inleyip duruyormuş çünkü ayağı kırıkmış. Küçük sokak köpeği bir yıl önce kendi kırık ayağını tedavi eden doktora, bu kez de kırık ayaklı bir arkadaşını tedavi için getirmiş. Saygı duyduğum bir öğretmenimizdi Fikri Servet Bey ama bir dersinde söylediği bir sözünü beni üzmüş olduğu için unutamadım. Öğretmenlikten aldığı aylığı gereksinmediğini, parası için öğretmenlik yapmadığını, salt öğrencilere yararlı olmak için öğretmenlik yaptığını söylemiş, sonra da eklemişti. Buradan aldığım öğretmen aylığı benim kızlarımın ancak tuvalet parasına yeter. Belki de bir kızgınlıkla, sinirlilikle söylenmiş, gerçekçi olmayan bir sözdü. Böyle bile olsa çivi gibi saplanmış belleğime. Fikri Servet Bey öğretmenlikten ayrılmış, üniversitede bir göreve atanmıştı. 33. ayrımın sonu, sayfa 398.